Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve mealiyle başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında Orta Dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 34 Beheş 1400 Hicri Kameri, 8 Şevval 1442 ve Miladi 20 Mayıs 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Sadık Çelik ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki yazılımlar ve İsmail Hüsnü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Siyonist rejim Gazze'ye yönelik barbarca saldırılarını bugün de sürdürdü. İşgal rejiminin Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı artıyor. Kassam Suhail Ertugayları İsrail askerliği taşıyan otobüsü hedef aldı. İşgal rejimi gazetecilerin Gazze'ye girmesine engel oluyor. Cumhurbaşkanı Rouhani yaptırımlar İran'ın ilerleme ve kalkınmasına engel olamaz dedi. Şimdi haberler.
Siyonist rejim İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarının savaşın 11. gününde de devam etti. Siyonist rejimin Gazze'ye bugün sabah düzenlediği saldırılarında bir anne şehit olurken birkaç çocuk da yaralandı. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarının 11. gününde Gazze'nin kuzey ve iç kısmındaki bazı noktalar ile Han Yunus kentinin batı Es-Satır bölgesi hedef alındı. Saldırılar sonucu bir anne şehit olurken 8 kişi ise yaralandı. Siyonist rejimin savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cevaliya kampında bir meskun binayı bombalaması sonucu 4 Filistinli yaralandı. İşgal rejimi ayrıca aynı kamp yakınlarındaki Safi Kavşağı'nı bombaladı. Bu saldırı sonucu da 9 kişi yaralandı. İşgal ordusunun savaş uçakları Gazze'nin merkezindeki Celal Caddesi üzerinde yer alan bir evi yerle bir etti.
Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 65'e, çocuk olmak üzere 230'a yükseldi. Arap medyasına göre Siyonist İsrail olma İstanbul yana işgal ettiği Filistin topraklarında yaşayan halka saldırmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada rejimin saldırılarında şehit sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edildi. İşgal rejiminin saldırılarında birçok hastane, hayır kurumu ve medya kuruluşu da zarar gördü. Birleşmiş Milletler, Siyonist rejimin Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü Afer Gondelman, yaptığı açıklamada Filistinlilerin İsrail'e doğru binlerce füze ve roket fırlattığını söyledi. Netanyahu'nun sözcüsü bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas ve İslami Cihat hareketlerinin Gazze'den İsrail'e doğru yaklaşık 4000 füze ve roket fırlattığını bildirdi. Daha önce de Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Musa Ebu Merzuk yaptığı açıklamada, Kassam Tugaylarının Tel Aviv'e füze yağdırmasının Amerikan Başkanı Joe Biden'ı Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ı aramasına mecbur bıraktığını ifade ederek, direnişe Netanyahu'yu Kudüs ve El-Aksa'da Filistinlilerin haklarını ihlal etmemeye zorlayacağını belirtmiştir. İşgal rejiminin Kanal 13 televizyonu ise Siyonist rejimin Savaş Bakanı Benny Gantz'ın talimatıyla Gazze'ye yönelik saldırıların tırmanacağını, bunun ateşkes ilanının daha yakın olduğunu gösterdiğini bildirdi. Bazı kaynaklar ise Gazze'de ateşkesin yarın öğle saatlerinden sonra yürürlüğe girebileceğini bildiriyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları bugün sabah saatlerinde Zifim askeri üssünün yakınlarında İsrail askerlerini taşıyan bir otobüse güdümlü füzeyle vurduğunu duyurdu. Kassam Tugayları tarafından konu hakkında yayınlanan askeri açıklamada söz konusu otobüsün bulunduğu bölgenin hava mermileriyle hedef alındığı bildirildi. Öte yandan İsrail ordusu basın sözcüsü sınır yakınlarındaki bir otobüse yönelik gerçekleştirilen tank savar füzeli saldırıda bir askerin yaralandığını itiraf etti. Siyonist rejim ordusu İsrail askerliğini taşıyan otobüsün hedef alındığını itiraf ederken saldırı sonucu bir Siyonist askerin yaralandığını ileri sürdü. Siyonist İsrail olmayıstan bu yana abluk altındaki Gazze şeridine saldırılarını sürdürürken öte yandan Filistinli direniş grupları da yoğun füze atışlarıyla İsrail hedeflerine vurarak karşılık veriyor. Öte yandan Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'nın muhtelif noktalarında 40'ın üzerinde Filistinli gözaltına aldılar. Gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın bazı üyeleri ve eski esirler de var.
Siyonist rejim Gazze'ye yönelik saldırılara üzerinden 11 gün geçerken bu bölgeye gazetecilerin girmesine mani oluyor. Filistin Özel Teşkilatı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Siyonist rejim dün gazetecilerin Gazze'ye girmesine onay verebileceğinden söz etmesine rağmen hala buna engel olduğunu, bu girişimin gazetecilerin olayları aktarma hakkının açık ihlali sayıldığını belirtti. Açıklamada Siyonist rejimin savunması sivillere karşı işlediği zulüm ve cinayetlerin dünyaya gönderileceği ve rezil olacağından korktuğu için gazetecilerin Gazze'ye girmesine engel olmaya devam ettiği ifade ediliyor. Siyonist rejimin savaş uçakları ise geçtiğimiz hafta uluslararası televizyon kanallarının ofislerinin yer aldığı El Cela Kulesi'ni bombalamıştı.
Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, Hamas'ın askeri kolu İzzettin Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Ezzeyf'e yazdığı mektupta düşmana karşı mücadelede yeni bir aşamanın başladığını belirtti. Komutan Kani mektubunda Kudüs'ün muzaffer olacağını belirterek Kassam Tugayları Komutanı'na hitaben siz ahdinize vefa ettiniz ve gasıp düşmana korku, yenilgi ve zilleti tattırdınız diye yazdı. Tuğgeneral Kani mektubunun devamında direnişi kucaklayan irade ve sebatla düşmanın barbarlığı karşısında dik duran onurlu Gazze'lileri selamlıyorum ifadesini kullandı. Komutan Kani ayrıca Filistin milletinin tüm dünyaya yaşamakta olup haklarının unutulmasına izin vermeyeceklerini kanıtladıklarını vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin düşmanın yok oluşu için geri sayımın başladığı ve asla durmayacağını belirttiğine dikkat çeken Komutan Kani, direnişin kan ve ateşle yazıldığını, düşmanın ağır yanıt almadan Kudüs'ü izole edemeyeceğini kaydetti.
Hamas sözcüsü Berhum, Filistin direnişi tüm dengeleri değiştirdi ifadesini kullandı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin direnişinin İsrail saldırılarına karşı koyma, Filistin halkını ve mukaddesatını müdafaa etmekte yeni denklemler ortaya koyduğunu vurguladı. Hamas'ın basın yüzü Berhum, mazlum bir halkın sesini tüm dünyaya duyurmak ve maruz kaldığı insanlık dışı muameleleri ifşa etmek için yoğun bir tempo ile çalışan Filistin Enformasyon Merkezi'nin Arapça birimine önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasına Berhum, işgalci İsrail, Filistin halkının iradesini kırmayı asla başaramayacaktır. Direniş güçleri işgal ordusuna karşı mücadele ettiği tüm cephelerde gücünü ve iradesini ispat etmiştir ifadelerini kullandı. Hamas'ın önde gelen isimlerinden Verhum, İsrail ordusunun hiç olmadığı kadar büyük darbeler alacağını belirterek, Kudüs ve İslami mekanlar için her Filistinlinin kendi silahını kuşanma vaktinin geldiğini söyledi. Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten eski Hamas siyasi büro başkanı Halit Meşal de, Gazze şeridindeki Filistin direnişinin işgalci İsrail ordusunun imajını mahvettiğini vurguladı. Filistin'in önde gelen kanallarından El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada Hamaslı lider Meşal, Filistin direnişi Gazze'den Kudüs ve Mescid-i Aksa için muzaffer oldu. Bugünden sonra hiç kimse hezimete uğrayan düşman üzerine bahis oynayamaz ifadelerini kullandı. Gazze ve direnişi Kudüs Kılıcı Savaşı'nı kazandı sözleriyle başta Kassam Tugayları olmak üzere direniş gruplarının İsrail karşısında üstünlük elde ettiğine dikkat çeken Meşal, Gazze direnişi İsrail ordusunun imajını mahvetti ifadelerini kullandı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh'in basın danışmanı Tahir En-Nuno ise Filistin halkının işgal politikalarına karşı tek yürek olduğunu, temel hak ve ulusal sabitelerine bağlılığını bir kez daha ispat ettiğini vurguladı. Katıldığı bir televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulunan En-Nuno, şu an devam eden savaş Siyonist İsrail'in stratejisinin başarısızlığını kanıtladı. Kuruluşundan bu yana kurguladığı bütün planlar bu savaşta çöktü ifadelerini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün petrokimyalarında bazı ulusal projelerin açılışını yaptığı törende, Perşembe günü yapılan açılışların İran'ın milletinin dirençli bir millet olduğunu ve yaptırım ve ekonomik baskının ülkenin ilerleme ve kalkınmasına engel olamayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Petrol Bakanlığı'nın ulusal projelerin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Ruhani, yaptırımlar ilerleme kaydetmemizi önleyemedi. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını ve yaptırımlara rağmen 17 petrokimya projesinin açılışını yaptık. Bu önemli projeleri tamamlamayı başardık, dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca geçen 8 senede İran'ın petrol dışı ihracatında 130 milyar dolarlık artış yaşandığına işaretle 8 yıl öncesine göre yaklaşık %59 oranında artış gerçekleştiğini vurguladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma konulu görüşmeleri de değerlendiren Ruhani şunları kaydetti. Viyana'daki görüşmelerde temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı. Elbette nihai bir anlaşmaya varmak için ele alınması gereken bazı konular vardır. Şu anda Viyana'daki görüşmelerde detaylar en ufak konular tartışılıyor. Önemli konular olan petrol, petrokimya, deniz yolu taşımacılığı, sigorta ve bankalara yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması kabul edildi. Amerika'nın 2018 yılında çekildiği İran nükleer anlaşmasının tarafları anlaşmayı yeniden canlandırmak için Viyana'da görüşüyor.
Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Her iki grup da Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'in gözcülüğünü yaptığını belirtirken yabancı askerlerin buradan gönderilmesi gerektiğini söyledi. Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterirken Kürecik Radar Üssü'ne yürüyüş düzenledi. Üstün ürene kadar yapılan yürüyüşte Amerikan Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğrafları Kürecik maketi içinden çıkarıldı ve yırtıldı. Ardından Kürecik maketi havaya kaldırılarak atıldı. İki grup daha sonra Kürecik üstünün önünde birer basın açıklaması yaptı. Vatan Partisi'nin açıklamasında bahse geçen üst eşkıya yatağı olarak nitelendirildi. Kürecik radar üstünün acilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam denetimine alınması gerektiği belirtilen açıklamada Filistin için atılacak en somut adımın bu olduğu kaydedildi. Kürecik İsrail'in kalkanıdır. Gözcüsüdür, komuta merkezi NATO karargahıdır. İstihbaratları Amerika ile İsrail'le paylaşılmaktadır. Türkiye düşmanı tatbikatların senaryolarında Türk uçaklarını tespit ve düşürme görevine üstlenmekte. Cephe gerimize sızan düşman üssü burasıdır denen açıklamada Kürecik'in aynı zamanda Amerika ve İsrail tehditlerine direnen diğer komşu ülkelere de tehdit ettiği anlatıldı. Bugün Kuveyt'te düzenledi. İsrail karşıtı gösterilerde Siyonist rejimin bayrağı ateşi verilerek bu rejimin Gazze ve işgal topraklarındaki cinayetleri kınandı.
Petrol Bakanı Bijan Namdarzan gene İran petrokimya sektörünün 100 milyon üretim hedefine ulaşma doğrultusunda hareket etmekte olduğunu kaydetti. Petrol Bakanlığı Petrokimya Sanayi alanında bazı ulusal projelerin açılış töreninde konuşan Zengene, bu projelerin açılışı ve tamamlanmasıyla İran petrokimya sektörünün 100 milyon ton farklı ürün üretme hedefine ulaşma doğrultusunda hareket etmekte olduğunu kaydetti. İran'ın petrol sektöründe başlatılan hareketin genellikle iç kapasite ve imkanlara dayalı olduğunu söyleyen Petrol Bakanı, özel sektörün her sene yaklaşık 3 milyar dolar petrokimya sektörüne yatırım yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani video konferans yöntemiyle katıldığı törende Mescid-i Süleyman Petrokimya Tesisi, Savalan Asarlıye Petrokimya Tesisi ve Eksir Helal Asarlıye Petrokimya Tesisi'nin açılışı gerçekleşti.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Unyanov, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin başarıyla sonuçlanacak kadar devam edeceğini belirtti. Viyana'daki nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmelerin İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında imzalanan 3 aylık işbirliği anlaşmasının süresi durmadan önce bitmeyeceğine dikkat çeken Rus yetkili, bu müzakerelerin başarı elde edene dek devam edeceğini vurguladı. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında imzalanan 3 aylık işbirliği anlaşması 21 Mayıs günü sona erecek. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Seyyid Abbas Irakçı dün yaptığı açıklamada kapsamlı ortak eylem planı COEP denen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nda iyi ilerlemeler de sağlandığını belirtti. Komisyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Irakçı, Viyana'da cereyan eden müzakerelerin 4. turu 2 hafta sıkı ve geniş müzakerelerle tamamlandı. Biz 2 hafta boyunca zor işler yaptık ve bugün kalan konularda son istişareler için heyetler başkentlerine dönme kararı aldılar dedi. Bu 2 hafta zarfında işlerin ilerlediğini ve artık bir anlaşma çerçevesine ulaştıklarını ifade eden Irakçı, ana anlaşma metni ve eklerinin belirlendiğini söyledi. Metinle ilgili müzakerelerin tamamlanmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini de ifade eden Irakçı, bazı kilit konularda henüz anlaşma sağlamadığını söyledi. İyi ilerlemeler sağlandığını da fakat iş henüz tamamlanmamıştır diyen Irakçı, haftaya müzakerelerin başlamasında tarafların bir anlaşma için kararlarını vermeleri temennisinde bulundu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yapılan açıklamada ajansın İran İslam Cumhuriyeti ile süresi 22 Mayıs'ta dolacak 3 aylık anlaşmayı uzatmak için müzakere ve istişare halinde bildirildi. Bu arada İran İslami Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Abulu Fazla Amu'yu yaptığı açıklamada İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na verdiği 3 aylık mühletin 22 Mayıs'ta sonra ereceğine işaretle şimdiye kadar müzakerelerde İran'ın talebinin karşılanmadığından karşı tarafa yeniden bir fırsat vermemek gerektiğini söyledi. Amu'yu ayrıca Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin 4. turunun düzenlendiğine işaretle İran İslam Cumhuriyeti açısından müzakerelerde esas meselenin nükleer anlaşma ile ilgili ve anlaşma sonrasında yapılan tüm yaptırımların iptal edilmesi ve bunun doğruluğunun titizlikle denetlenmesi olduğunu, yaptırımların kağıt üzerinde değil pratik anlamda iptal edilmesi ve ülkenin ekonomik münasebetlerinin normale dönmesi gerektiğini kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran'a ziyaret düzenleyeceğine dair gündemde yer alan bazı iddialar hakkında ise Amu'yi, Grossi'nin İran'a gelebileceğini ancak taleplerinin karşı tarafın İran'a yönelik yaptırımların iptali için etkin adım atması olması gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre İran'da koronavirüsten son 24 saatte 229 vatandaş da yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 229 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 12.428 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 77.994'e, vaka sayısı 2.804.632'ye yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 5081'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 2.290.613'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 18 yabancı uyruklu örgüt üyesini yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile yeni anlaşma imzalanabileceğini bildirdi. Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan dün yaptığı açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sınırdaki gerilimin çözümü ile ilgili uluslararası tarafların işbirliğiyle elde edilen çözüm yollarının Erivan'ın menfaatleriyle bağdaştığını belirtti. Paşinyan yeni anlaşmanın ayrıntılarına da değinmeden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu anlaşmayı imzalaması halinde kendisini de imzalayacağını belirtti. Ermenistan topraklarında 500-600 Azeri askerinin bulunmakta olduğunu söyleyen Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile sınır meselelerini diyalog yolu ile çözüme kavuşturmak istediğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırındaki Sunik bölgesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Dağlık Karabağ'daki durumu istişare eden Putin ile Aliyev, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamalara uygun olarak Dağlık Karabağ'daki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik görevlerin ifa sürecini ele aldı.
Ve yurt dışında ikamet eden Suriyeliler, Avustralya'nın Sydney ve Melbourne şehirlerinde Suriye konsolosluğundaki sandıkların açılmasıyla birlikte Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmaya başladı. Suriye'nin Sydney'deki Fahri Konsolosu Mahir Dabba, San Anaya, Sydney'deki konsolosluğun ve Melbourne'deki ofisinin Avustralya'da ikamet eden ve daha önce seçim listelerine kayıt yaptıran Suriyelilere kapılarını açtığını belirtti. Dabba, seçim sürecinin bugün Avustralya saatiyle saat 7'de başladığını ve bugün akşam 7'de sona ereceğini ekledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Viyana 4. tur görüşmeleri ihtilaflar sayesinde ilerleme başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'da 4. tur görüşmelerin ardından Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelerde olumlu ilerlemeler sağlandığını fakat nihai sonuca ulaşıldığını söylenemeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Abbas Irakçı, Bercam nükleer anlaşması ihya çerçevesi ve yapısının belli olduğuna işaretle Amerika'nın önce tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini ve bu konunun doğruluğu ispatlanınca İran'ın da Bercam anlaşmasındaki taahhütlerine geri döneceğini ifade etti. Irakçı, çözülmesi gereken bazı önemli sorunlar var ve şimdi son istişareler için başkentlerimize döneceğiz, ardından müzakereler devam edecek. Bir sonraki görüşmelerde bahsettiğim sorunlarla ilgili bir sonuca varılmasını umuyoruz, dedi. Nükleer müzakerelerin 4. turu görüşmeleri siyasi uzmanlar düzeyinde 2 hafta yürütülen sıkı müzakerelerin ardından çarşamba gecesi Viyana'da sona erdi. Ve müzakereci heyetleri fikir tatisi için başkentlerine geri döndüler. Viyana müzakerelerin gündemi Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı Bercam nükleer anlaşmaya geri dönmektir. Fakat bunun tek yolu ise uyguladığı tüm yaptırımları iptal etmek, ardından doğruluğunun İran tarafından onaylanmasıdır. Amerika, Bercam nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018 tarihinde tek taraflı ve legal bir şekilde ayrılmanın ardından İran'a karşı çeşitli başlıklar altında yeni yaptırımlar uyguladı. İran'ın Bercam'daki taahhütlerine geri dönmek için tek şartı ise söz konusu yaptırımların etkili ve garantili bir şekilde kaldırılmasıdır. İran'ın Viyana oturumlarındaki müzakereci heyeti de bu bağlamda görüşmeleri sürdürüyor.
2015'te imzalanan Bercam Anlaşması'nın yürütülmesinde yaşanan tecrübe ve İran'ın bu anlaşmanın ekonomik çıkarlarından yararlanamaması nedeniyle Viyana'da Bercam'ın ihya çalışmaları bağlamındaki müzakereler İran İslam Şura Meclisi'nin titiz denetimiyle yürütüyor. Aslında İslami Şura Meclisi her tür görüşmenin ardından İranlı müzakereci heyeti çağırarak görüşmelerin son durumu hakkında bilgi alıyor. Bu bağlamda İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ebu'l-Faz Amoui, İran Peres Haber Ajansı'na verdiği mülakatta Viyana'da nasıl bir anlaşmanın meclis tarafından onaylanacağı sorusuna karşı şöyle dedi. Tüm yaptırımların iptali için stratejik eylem siyasası çerçevesinde belirlenen İslami Şura Meclisi'nin tutumu tüm yaptırımların kaldırılması ve doğruluğunun sınanmasıdır ve ardından İran Bercam sorumluluklarına geri dönmek için girişimde bulunacaktır. Anlaşmanın Avrupa ve Amerika tarafından Bercam nükleer anlaşmayı doğru ve detaylı yürütülmesindeki sorumsuzlukları nedeniyle İran İslami Şura Meclisi nükleer anlaşmanın ihya edilmesi için Viyana müzakerelerini etkili şekilde denetliyor. Böylece Milli Çıkarlar ve Halk ile İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin taleplerinin doğru şekilde riayet edilmesine de özen gösteriyor. Bu bağlamda İran İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Emir Hüseyin Gazizade Haşime yaptığı açıklamada Viyana'da nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin olası anlaşma sağlaması konusunda meclisin tutumu hakkında yaptığı açıklamada Viyana görüşmelerinin sırf iki metnin imzalanması ile sonuçlanması halinde bir diğerinin olmayacağını, önemli olanın pratik eylem ve girişimler olduğunu vurguladı. Aslında İslami Şura Meclisi'nde onaylanan yaptırımların iptali için stratejik eylem yasası Viyana müzakerelerinin izleyeceği yolu belirledi. Bu yüzden de Viyana'da varılan her türlü anlaşma İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın temel ve ilkeli tutumları çerçevesinde olması ve sonuçta İran halkının çıkarlarını sağlaması gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı askeri tehdidi başlığı altında. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanması üzerinden zaman geçtikçe münakaşa taraflar arasındaki gerginlik her geçen gün daha geniş boyutlar kazanıyor. Bu bağlamda Ermenistan Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinin Ermenistan topraklarındaki varlıkları sürdüğü sürece askeri seçenek Erivan hükümetin hakkıdır denildi. Bildiri uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinin Ermenistan topraklarına tecavüzü kabul edilemezdir ve Ermenistan topraklarını terk etmeleri gerekir. Görünüşe göre Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinden bazıları 12 Mayıs günü Ermenistan topraklarına tecavüz ederek Karadeniz kıyısında Süvenikli sınır bölgesinde konuşlanmış ve Erivan yönetiminin tüm uyarılarına rağmen şimdiye kadar Ermenistan topraklarını terk etmemişlerdir. Bu bağlamda Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında tansiyonun yükselmesi ardından yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaş Aray Vazyan ile yapılan telefon görüşmesinde her iki taraftan yüksek seviyede metin olmaları ve gerginlikleri azaltmaları istenmiştir dedi. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu ayrıca sınır anlaşmazlıklarının müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini ve Avrupa Birliği'nin taraflar arasında teknik görüşmeleri olumlu karşıladığını vurguladı. Joseph Borrell'in son açıklamaları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ülkenin bazı bölgelerinin Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından işgal edildiği, bu yüzden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, KGAÖ'den yardım talep ettiğini belirttiği bir dönemde yapılıyor.
Mevcut görüş ayrılıklarına rağmen birçok uzmana göre aslında Türkiye ve Rusya arasındaki görüş ayrılıkları mevcut gerginliklere de sebep olmuştur. Hatırlanıyor üzere 9 Kasım 2020 tarihinde Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ve Ermenistan Başbakanı'nın katılımı ile Karabağ Barış Anlaşması imzalandı. Anlaşma uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklardı. Anlaşma ardından bölgede barış gücünde de Rusya'ya ilaveten Türkiye'nin de kalacağı belirtildi. Görünüşe göre Rusya Türkiye'den bölgede bulunmakla batılı kurumlardan uzaklaşmasını da bekliyordu. Fakat Türkiye yetkilileri Rusya ile askeri işbirliğine ve bölgede varlığına rağmen son zamanlarda bir kez daha NATO ve Avrupa Birliği gibi batılı kurumlara yakınlaşmaktan söz ederken askeri işbirliği talebinde de bulunmuştur. Hiç şüphesiz bu konu Rus yetkililerinin endişelerinin yoğunlaşmasına da sebep oldu ve bu yüzden durumu bir kez daha eski haline geri götürmeye de çalışılıyor. Eğer Ermenistan geçici başbakanı Nikol Paşinyan ve takımı 24 Haziran gelecek seçimlerde meclisin çoğunluğunu kazanamazsa büyük ihtimalle Rusya bölgedeki senaryolarını değiştirmeye çalışacaktır. Tabii ki bunun tersi de düşünülebilir. Eğer Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve destekçileri Ermenistan Milli Meclisi'ne girmeyi ve bir kez daha iktidarı ele geçirebilirse, hiç şüphesiz Rusya mevcut barış anlaşmasının gerçekleşme sürecine de rıza gösterecektir. Bu arada Türkiye gibi NATO üyesi bir ülkenin bölgede ve Rusya sınırlarının yanı başında bulunması Moskova için fazla endişeye sebep olmayacaktır. Fakat Rus yetkilileri birçok kez NATO üyesi bir ülkenin kendi sınırlarının yanında bulunmasından endişeli olduğunu da belirterek, NATO üyelerinin kendi sınırlarında bulunmasına tahammül etmeyeceklerini de vurgulamıştır. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Anadolu Haber Ajansı geçtiğimiz hafta salı günü batılı kaynaklardan nakleden Amerikalıların pazar ve pazartesi günü Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Gazze şeridine yönelik saldırılarını sonlandırmasını istediklerini belirtti. Netanyahu ise işgalci ordunun Gazze şeridindeki hedefleri vurmak için 2-3 gün daha fırsata ihtiyacı olduğunu söylediği belirtiliyor. Salı günü Netanyahu hava üstünde yaptığı konuşmada Gazze şeridine yönelik saldırıların gerektiği zamana dek devam edeceğini belirtti. Şimdi sevgili dinleyiciler, Filistin gelişmeleri, özellikle bu topraklardan gelen maalesef üzücü haberler ve gelişmeler hala gündemde sıcaklığını koruyor. Orada masum Filistinli Müslüman kardeşlerimiz vahşi saldırılar sonucunda katlediliyor, şehit ediliyor ve uluslararası camianın buna karşı sessizliği ve pasif davranması herkesçe eleştirilmektedir. Son sıralarda da Amerikalıların bu saldırılara karşı tutumu çeşitli siyasi çevreler tarafından ele alınıp analiz edildi. Biz de hem Amerika'nın tutumu hem İsrail'in orada sürdürdüğü cinayetlerini bugün sohbetimizde konuşup analiz etmeye çalışacağız. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Sadık Çelik hocamız bizimle birlikte. Sadık Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi efendim sizin de bildiğiniz gibi Filistin'le ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor. Orada şimdi mazlum Filistin halkı yani nedensiz bir yere aslında Siyonist İsrail rejiminin saldırılarına maruz kalmaktadır. Gerek uluslararası camia tarafından olsun, gerek İslami ülkeler tarafından şimdi kimi uzmanlara göre bir tür sessizlik ve gereken tepkinin verilmemesi Siyonist İsrail rejimini tabiri caizse şımartıyor bu saldırılar sırasında. Siz nasıl bir analiz yapıyorsunuz? Acaba bir siyasi belirsizliğin hakim olması, özellikle Siyonist rejim kabinesinde bu siyasi belirsizlik ne kadar etki sağladı bu saldırılarda veya herhangi bir nedenden siz bu konuyu ele alacaksanız alalım sizin görüşleriniz efendim.
Öncelikle Tarhan Radyosu izleyicilerine buradan selamlıyorum kendilerini. Ramazan ayını bitirdik. Geçmiş Ramazan ayının amellerinden dolayı hepsini Allah'tan kabuliyet diliyorum inşallah. Allah kabul etsin oruçlarını ve namazlarını, amellerini. Şimdi malum Ramazan ayının bayram gününde Gazze ve Filistin coğrafyasındaki Müslümanlar Siyonist gasip rejiminin bombalı saldırılarına maruz kaldılar. Bu hemen hemen her bayramda maalesef gasip rejim Filistin'de yaşayan Müslümanlara taarruzda bulunuyor ve cinayetler, katliamlar işliyorlar. Bizler şu noktada şunu iyi anlamalıyız diye düşünüyorum öncelikle. Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin de tepkileri var. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde İsrail'e, Netanyahu'ya yönelik ağır eleştirilerimiz var. Birleşmiş Milletler'i harekete geçmesini bekliyoruz. Birleşmiş Milletler'de çeşitli kararlar aldırmak istiyoruz. Çeşitli girişimler var. Fakat genel olarak baktığımız zaman İslam coğrafyasında çok cılız sesler çıkıyor. Hatta Körfez rejimleri, Körfez Arap rejimlerinin inanılmaz bir suskunluk içerisinde olayları seyrettiğini görüyoruz. Fakat Batı dünyası, Amerika, işte yakın zamanda Avusturya'dan, işte Almanya'dan açıklamaları gördüğümüzde bilakis Siyonist rejime desteklerini ishar ediyorlar. Desteklerini belirtiyorlar. Şimdi şunu bizim iyi anlamamız gerekiyor ki Siyonist rejim asla ve kata işte basit kınamalarla Birleşmiş Milletler düzeyinde olsun, uluslararası işte diplomatik kanallarla bu tip cinayetlerini, saldırılarını durduracak değil. Biz 1947'den bu yana Filistin coğrafyasına baktığımız zaman Siyonist rejimin kademeli işgal politikasını bilinçli ve sistematik olarak görüyoruz. Asla ve kata Siyonist rejim, İsrail gasip rejimi hiçbir zaman vermiş olduğu sözlere ve anlaşmalara riayet etmedi. Biz Siyonist rejimin asla diplomatik yollarla yapmış olduğu işgallerden, işgal etmiş olduğu topraklardan geri çıkacağını sanmıyorum. Çünkü Siyonist rejimin anladığı tek bir dil vardır, direniş dilidir. Bu noktada şunları eklemek istiyorum ben. Bunun çok da önemli olduğunu düşünüyorum. İran İslam Cumhuriyeti 1979'dan sonra İslami temeller üzerine kurmuş olduğu bir cumhuriyet var, bir yönetim var. Bu yönetim geldiği günden beri Filistin davasını, Kudüs davasını öncel ana gündemine almış ve ümmetin davası olarak görmüştür. Bakın bu çok önemlidir ve Kudüs gücü seriyelerini, Kudüs ordusunu kurarak Kudüs'e karşı duyarlılığını ortaya koymuştur. Yani fiili anlamda ortaya koymuştur. Bakın işte çeşitli işte platformlarda kınamalarla işte çeşitli tepkilerle Filistin davasını savunmamıştır. Bilakis sahada diri direnişe her türlü desteği, ki artık silah desteğini de verdiğinde inkar etmiyor ve bunu açıktan da beyan ediyor İslam Cumhuriyeti. Ben bu modelin, bu anlayışın diğer İslam ülkelerine de örnek olması gerektiğine inanıyorum. Yani bugün acil eylem plan ortaya konulması lazım. İslam ülkelerinin yöneticileri, idarecileri, halkları baskı yapmalıdır idarecilerine. Halkları baskı yapmalıdır. İdarecilerin evet. Artık Kudüs davası. Yani Mescid-i Aksa'nın hayatiyeti ortadadır.
Evet.
Bugün Mescid-i Aksa büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla Müslümanlar artık burada kendi idarecilerinden birkaç tane affedersiniz kıytırık böyle cümlelerle geçiştirmelerini diyemezler Siyonist işgal rejiminin yapmış olduğu bu taarruzları, cinayetleri. Hı hı. Bilakis baskı yapmalıdır. Kendi yönetimlerine, yani Siyonist rejime fiili bir baskı uygulanması gerekir. Askeri bir platformların, askeri seçeneklerin gözden geçirilmesi gerekir. Yani İslam ümmetinin, Filistin, Kudüs davası İslam ümmetinin ana asli davasıdır. Bundan geçemez, ilk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Dolayısıyla çok diplomatik tepkilerle sonuç alabileceğimiz bir mecrada değildir bu durum.
Evet. Efendim şimdi, evet. Kusura bakmayın bölüyorum Sadık Bey. Şimdi son bu yapılan saldırılarda Siyonist rejim bazı sürprizlerle de karşı karşıya geldi. Özellikle Filistin'deki bu direniş gruplarının füzelerinin Tel Aviv'e yağdırılması çok şoke etti Siyonist rejimini. Hatta Siyonist rejim eski savaş bakanı Lieberman bir röportajında ve demecinde dedi ki, eğer biz böyle Filistinli gruplar karşısında zayıf bir performans sergiliyorsak, o zaman Hizbullah ile İran'ın füzeleri karşısında ne yapacağız diye bir mesaj verdi Siyonist rejimin başbakanına. Şimdi bu dönemde yaşanan bu silahlı çatışmalar, özellikle Filistinli örgütler tarafından bu füze yoluyla ve hava saldırıları yoluyla karşılık verilme pozisyonunu nasıl buldunuz siz?
Şimdi bu Tel Aviv'e fırlatılan füzelerin direnişin eline direnişin elinde olması bizim için çok büyük bir sevinç kaynağıdır, mutluluk kaynağıdır. Çünkü bugün İsrail işte ateşkes taleplerinden vesairelerden bahsediyorsa bu füzelerin korkusundandır. Sığınaklara kaçıyorlar, havaalanlarına akın ediyorlar Siyonist rejim vatandaşları. Neden? Çünkü bu füzelerin gücünden ve etkisinden korkuyorlar. Hatta birçok ölü ve yaralılarını var, gizliyorlar ki İsrail'de Siyonist topraklarda herhangi bir göç olmasın, halk panoya kapılmasın diye çeşitli rakamlarını da vermiyorlar. Bu direnişlerindeki füzelerin daha da etkin hale gelmesidir önemli olan burada. Yani bu bizim için bizim nihai hedefimiz nedir burada? Bizim nihai hedefimiz işgal edilmiş toprakların kurtarılması. Yani Filistin coğrafyasını 1947 öncesine döndürmek istiyoruz. Amacımız bu olmalıdır. Yani biz iki orada Siyonist rejimin bize belirlemiş olduğu alanlarda sıkışıp kalan yönetim, bir Filistin Müslümanları coğrafyası olarak düşünmüyoruz o bölgeyi.
Evet.
Biz o ileri vadeli, uzun vadeli bir şey, uzun vadeli, yani artık Batı Şeria'da, Ramallah'ta, her tarafta biz Siyonist rejimin işgal etmiş olduğu toprakları tersine, haritayı tersine çevireceğimiz ciddi adımlar atmamız lazım.
Evet.
Biz bunu yapmamız için Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını beklememiz gerekiyor. Mescid-i Aksa'nın yerle yeksan mı olması gerekecek bizim bunu yapmamız için? Dolayısıyla artık bu noktada elbette ki bu füzelerin atılması, elbette ki direnişlerindeki bu silahlar, uzun menzilli silahlar ki İran'ın, Hizbullah'ın henüz tam olarak devreye girmediğini de biliyoruz tabii ki. Çok daha farklıdır ama sadece İran'la Hizbullah'la olmaz.
Evet.
Sadece İran'ın Hizbullah, bütün ümmetin buraya duyarlı olması lazım. Yani İran yarın bugün Hizbullah Siyonist rejimde fiili olarak direkt bir savaşa girdiğinde arkasına dönüp baktığında kaç tane İslam ülkesini görecek acaba?
Aynen.
İran'ın burada yalnız kalma tehlikesi vardır. Dolayısıyla biz İran İslam inkılabını, yani bu inkılabı, bu devleti güvenliği de çok önemlidir.
Bugün aynen.
Direniş İran'la hayat buluyor. Dolayısıyla İran'ı da tehlikeye, yani bazen Hamas'ı duygularla, ya İran neden İsrail'e girmiyor? Türkiye'de kamuoyunda da, sosyal medyasında da biz bunlara cevap veriyoruz. Acaba Nasrettin Hoca ile Timur'un hikayesi vardı. Nasrettin Hoca Timur'un karşısına gider, filleri gönderdiğinden dolayı halk onu göndermesi için temsilci seçmiştir. Fakat Nasrettin Hoca arkasına dönüp bakar, hiç kimse yok. Kendisini Timur'a elçi olarak gönderen insanlardan hiçbir tanesi kalmamıştır. Korkudan hepsi geri dönmüştür. Nasrettin Hoca tek kalmıştır. Nasrettin Hoca Timur'a der ki, birkaç tane daha fil gönderin. Bunlar ona razılar.
Evet.
Şimdi dolayısıyla artık İslam ümmetinin İran'ın yanında olması lazım. Direniş yanında olması lazım.
Doğru.
Bugün Beşar Esad'ın direnişe yapmış olduğu katkıları görmemiz lazım. Artık Suriye, ortadaki işte Suriye'de kopartılan, Irak'ta kopartılan İslam ümmeti arasında ekilen bu fitnenin artık bertaraf edilmesi lazım.
Aynen.
İran, Irak, Suriye, Türkiye, hatta Mısır halkı Mısır'a baskı yapmalıdır.
Evet.
Yani bu toptan bir şekilde İsrail ancak bakın şunu çok meysem ve şunu çok ifade etmemiz lazım. İsrail gücünü nereden alıyor İsrail gücünü? Amerika'dan mı alıyor? Batı'dan mı alıyor? Hayır, ben Amerika'dan ve Batı'dan aldığını düşünmüyorum. Amerika'dan ve Batı'dan gücünü almıyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Sadık Çelik ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Filistin gelişmeleriyle ilgili analizler sizlerle paylaştık. Röportajımız uzun sürdüğü için ikinci ve son bölümünü yarınki akşam yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına vahşice saldırılarını sürdürmesi, Amerika'nın başını çektiği Batı dünyasının Siyonist rejimin Filistin halkına karşı cinayetlerini desteklemeye devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Irak Sadr Hareketi liderinin Filistin halkına destek açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr, işgalci Siyonist rejime karşı Filistin halkının kıyamına destek verdiğini kaydettiği açıklamasında, bu kıyamın Siyonist işgalcilerin sonunun başlangıcı olmasını umut ettiğini vurguladı. Mevazin News haber ajansının bildirdiğine göre Irak Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr Twitter üzerinde yayınladığı mesajında Filistin halkı kıyamının bu kez Gazze ile sınırlı olmadığını, Kudüs, Ramallah ve tüm işgal altındaki toprakları kapsayacağını belirtti. Filistin halkı kıyamının genişliği Filistin sınırları ötesini de kapsadığını kaydeden Sadr, Gazze halkına hitaben şu ifadeleri kullandı. Sabırlı olup direnişini sürdürsün, düşman size saldırırken Amerika silahlarının terörist siyonistlere ulaşmasının sizlere ne kadar acı verici olduğunu biliyoruz. Ancak sizin imanınız her türlü silahtan daha güçlüdür. Son günlerde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak'ta önde gelen Şii taklit merci Ayetullah Sistani başta olmak üzere birçok Iraklı şahsiyet Filistin halkına destek verirken işgalci Siyonistlerin cinayetlerini kınamıştır.
İttilaat gazetesinde Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde can kaybının 800'ü aşması, Direniş Cephesi'nin Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerine füze operasyonlarıyla yanıt vermesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İranlı akademisyenlerin Şehit Kasım Süleymani ve silah arkadaşlarının suikastını azmettiren ve uygulayanların adalete teslim edilmesi yönündeki çağrısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
İslami İran akademisyenleri İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Kasım Süleymani ve silah arkadaşlarının suikastını azmettiren ve uygulayan uluslararası canilerin yakalanmalarını ve adalete teslim edilmelerini istedi. Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Hareketi komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşı 3 Ocak 2020'de Amerikan terör ordusunun Bağdat Havalimanı'na yakın bir noktada düzenlediği hava saldırısında şehit düşmüştü. İranlı bir grup akademisyen, Amerikan milleti ve bağımsız ve hür kesimlerine hitaben yazdıkları mektupta, General Kasım Süleymani ve silah arkadaşlarının suikastini azmettiren ve uygulayan uluslararası canilerin yakalanmalarını ve teslim edilmelerini isteyerek şu ifadeleri kullandı. Biz İran üniversiteleri hocaları, hukuk uzmanları, adliye avukatları, eski ve uygar İran'ın milli kahramanına suikasti azmettirenlerin teslim edilmesini istiyoruz. Bu kahraman uluslararası terörle mücadelenin en büyük sermayelerinden ve şahsiyetlerinden ve Asya kıtasında ve bir nevi diğer kıtalarda barışın hakiki hizmetçisi, hatta Amerikan milletini huzura kavuşturan bir kahramandı.
Hemşehri gazetesinde eski Hamas siyasi büro başkanı Halid Meşal'in Gazze direnişi ile ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas eski siyasi büro başkanı Halid Meşal, Gazze'deki direnişin Siyonist İsrail güçlerinin imajını yok ettiğini ifade etti. Hamas'ın şu an yurt dışı sorumluluğunu yürüten eski siyasi büro başkanı Meşal, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada Gazze direnişi Kudüs ve Mescid-i Aksa için zafer kazandı dedi. Bugünden sonra kimsenin başarısızlığa uğrayan düşman üzerine bahis oynayamayacağını ifade eden Meşal şöyle dedi. Gazze'deki direniş Siyonist ordunun imajını yok etti. Gazze ve Kudüs'teki halkımız intifada ruhunu yeniden canlandırdı. Ve Gazze, Kudüs zaferiyle imkansızı mümkün kıldı. Siyonist İsrail'in başarısız olduğunu ve Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Meşal, ırkçı rejimin Gazze'deki direniş karşısında başarısızlığa uğramasının ardından bir galibiyet imajı arayışında olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar.
Değerli dinleyiciler, Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye'deki Azınlıklar isimli dizi sohbetimizin ilk bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bugünkü programımızda azınlıkların uluslararası hukuktaki konumunu ve hukukunu ele alacağız.
Azınlık kavramı için kapsamlı ve topyekün bir tanım yapmak zordur. Günümüzde dini, etnik, dilsel ve ulusal farklardan yola çıkarak azınlık kavramını tanımlamaya çalışılmaktadır. Buna esasen İran'da azınlıklar alanında araştırmalar yapan Seyyid Mustafa Miri, azınlıklar ile ilgili şöyle bir tanım yapmıştır. Milli, etnik, dilsel veya mezhepsel açıdan halkın diğer kesimlerinden farklı olan, daha az sayıda olan ve hakimiyeti elinde bulundurmayan kesime azınlık denir. Tabii kimi hukukçular bu özelliklerin azınlıkları tanımlamak için yeterli olmadığını savunuyorlar. Buna ilaveten yardımlaşma ve dayanışma ve de uzun zaman bir ülkede yaşama şartını da azınlığın şartlarından biri olarak gösteriyorlar.
Azınlıkların uluslararası hukuktaki konumunu incelemek için Evrensel İnsan Hakları Anlaşması ve 1999 Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Bağlı Kişilerin Hakları Bildirisine de başvurmak lazım. Evrensel İnsan Hakları Anlaşması zorunlu ve uluslararası 3 bölgeden oluşmaktadır. Bu 3 belge, 10 Aralık 1948'de onaylanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, 16 Aralık 1966'da onaylanan Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları Anlaşması ve de uluslararası siyasi ve medeni hukuk anlaşmasıdır.
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nde azınlık kelimesi kullanılmamıştır. Ancak bu bildirgenin ikinci maddesinde etnik, dilsel ve dinsel ayrımcılıklar gözetilmeden tüm insanların tüm insani haklardan yararlanmasına vurgu yapılmıştır. Buna esasen bu maddede azınlıklar dahil tüm insanların tüm haklarının resmen tanındığı söylenebilir.
Ulusal, etnik, kavimsel ve dinsel olmak üzere 4 azınlık grubundan bahsedilen 9 Aralık 1948'de onaylanan kitle imhanın önlenmesi ve cezalandırılması konvansiyonuna karşın Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nde sırf etnik ve dinsel azınlıklardan söz edilmiştir. Uluslararası İnsan Hakları belgelerinde azınlık kavramı yazarı Doktor Ahmet Kazımi bu hususta şöyle diyor. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi diğer insan hakları belgelerine göre daha genel bir yaklaşıma sahiptir. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin kavimsel gruplara değinmemesi de kavimsel ve etnik azınlıkları aynı düşünmekten kaynaklanmış olabilir. Ayrıca bu bildirgede dilsel gruplara da değinilmemiştir. Çünkü ülkeler bu hususta ortak bir kanıya varamamış ve o dönemde doğal olarak dilsel azınlıklar uluslararası hukuki belgelere dahil edilmemiştir. Buna rağmen Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi dilsel ayrımcılıklar gözetilmeden tüm insanların insani haklardan ve özgürlüklerden yararlanmasına vurgu yapılmaktadır. Bu hususta da bu bildirgenin de ikinci maddesinde de vurgu yapılmıştır.
İkinci maddenin yanı sıra Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 26. maddesi de etnik ve dini azınlıklar haklarının temin edilmesine vurgu yapmaktadır. Bu madde genel olarak eğitim ile ilgilidir. Buna rağmen dünya genelinde en çok insan hakları ihlallerinin azınlıklara yönelik olduğunu biliyoruz. Bu yüzden azınlıklar kelimesinin Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nde kullanılmaması ve onların temel hakları ve özgürlüklerine değinilmemesi ciddi sorunları ortaya çıkarmaktadır.
Güney Afrikalı hukuk uzmanı olan Navanet Pillari şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Genel Kurul, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'ni onayladığı oturumda açık bir şekilde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın azınlıkların durumları ve akıbetleri hakkında umursamaz davranamayacağını vurguladı. Ancak hemen ardından her ülkede farklı boyutları bulunan karmaşık ve hassas azınlıklar meselesinin çözümüne yönelik ortak bir tutumun zor olduğunu belirtti. Her halükarda Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin özünün azınlıklar dahil tüm insanların ayrımlar gözetilmeden insan haklarından yararlanabileceğine dayandığı söylenebilir. Nitekim bu bildirgenin de ilk maddesinde şu ifadelere de yer verilmiştir. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar, akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
Uluslararası hukukta azınlıkların durumuna ilişkin bir diğer önemli uluslararası belge, 16 Aralık 1966'da kabul edilen Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmede Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nden farklı olarak azınlık veya azınlıklar terimi hiç kullanılmamakta ve yalnızca etnik, kavimsel veya dinsel gruplar terimleri tek bir yerde belirtilmiştir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi 31 maddeden oluşmaktadır.
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nde azınlık yerine gruplar kelimesi kullanılmıştır. Buna ek olarak sadece etnik, kavimsel ve dini gruplardan bahsedilmekte ve dilsel ve ulusal gruplara atıfta bulunulmamaktadır. Tabii ki ikinci maddesinin ikinci fıkrasında bir bölgenin sakinlerinin dil, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş veya başka herhangi bir görüş açısından ayrımı kabul edilmiş ve hakları garanti edilmiştir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin insan haklarının bir parçası olarak önemi ekonomik, sosyal ve kültürel hakları açısındandır.
İran'da kamu hukuku araştırmacısı olan Dr. Morteza Askerniya şöyle diyor. İnsan hakları, insan oldukları için ve ırk, dil, din, milliyet ve cinsiyet gibi kısıtlamalara bakılmaksızın tüm insanlara tanınan ayrıcalıklardır. Kültürel haklar sorunu 1970'lerden sonraki yıllarda Birleşmiş Milletler tarafından ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi ve ilgili uluslararası sözleşmelerin onaylanmasıyla aynı zamanda gündeme geldi.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin raporları ve yorumları da ekonomik, sosyal ve kültürel uluslararası sözleşmenin azınlıklarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 22 Mayıs 2009 tarihinde Cenevre'deki 42. toplantısında 20. maddenin 2. fıkrasının açıklaması ile ilgili ekonomik, sosyal ve kültürel haklarda ayrımcılık yapmama başlıklı bir belge yayınladı. Böylece bu komite azınlıklar sözleşmesinin uygulanmasında ayrımcılık yapılmamasını tekrar vurgulamaktadır.
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Komitesi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarda ayrımcılık yapmama belgesinin 9. paragrafında şunları vurgulamaktadır. Ayrımcılığı ortadan kaldırmak için üye devletler taahhütleri çerçevesinde makul ölçüde orantılı ve somut önlemler almalı. Ayrımcılığa neden olan koşulları azaltmak veya ortadan kaldırmak için özel girişimlerde bulunmalıdır. Bu gibi önlemler dilsel azınlıklara yönelik çeviri hizmetleri gibi kalıcı nitelikte olabilir. Komite ayrıca bu belgenin 21. paragrafında yerel dil veya şiveye dayalı ayrımcılığın Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 15. maddesi gereği garanti altına alınan kültürel hayata katılma hakkı da dahil olmak üzere anlaşmanın birçok haklarından yararlanmayı engelleyebileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle örneğin kamu hizmetleri ve malları hakkındaki bilgiler azınlıkların konuştuğu dillerde olabildiğince erişilebilir hale getirilmelidir. Komite ayrıca ekonomik, sosyal ve kültürel haklarda ayrımcılık yapmama belgesinin 22. paragrafında dini bir azınlığa mensup kişilerin üniversiteye eşit erişim hakkına sahip olmaması veya sağlık ve istihdam fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanamaması halinde anlaşmanın ortaya çıktığını da belirtiyor.
Dolayısıyla Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin azınlıkların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını garanti altına alan ilk bağlayıcı uluslararası anlaşma olduğu söylenebilir. Bu sözleşmenin ikinci maddesinin ikinci fıkrası doğrudan azınlıklar ifadesine değinmeksizin tüm azınlıkların bu sözleşmede belirtilen haklardan yararlanmasını talep eder. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Komitesi bu maddeye ilişkin genel yorumunda etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların herhangi bir ayrım gözetilmeden bu sözleşmenin haklarından yararlanabileceklerini vurguluyor.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kısaca kulları hakkında kolaylık isteyen, iyilik ve bahşişi çok olan, vaadini yerine getiren El-Ber ismi şeriflerini ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde de belirttiğimiz gibi semavi kitap, Kur'an-ı Kerim ve birçok rivayette Esmaül Hüsna'ya birçok kez işaret edilmiştir. Esmaül Hüsna sadece ve sadece Allahu Teala'nın yüce zatına delalet ediyor ve onların gerçek anlamı ise iki özelliğe sahiptir. Birincisi, Allahu Teala'nın duasının hiçbir şey ve hiç kimseye ihtiyacı olmadığı. İkincisi ise her şey ve herkesin onun mutahhar zatına ihtiyacı olduğu. Bugün Esmaül Hüsna'dan El-Ber ismi şerifini el almak istiyoruz.
Ber, terim olarak sevgi dolu, şefkatli ve iyilikte bulunmak anlamındadır. Fakat aslında geniş ve uçsuz bucaksız bir alan demektir ve iyilikseverlerin iyilik yapmak için yüce bir ruha sahip oldukları nedeniyle bu terim onlar için kullanılıyor. Allah-u Teala da herkese iyilik yapmakta herkese özen gösterdiği için bu iyiliği sevabından veya faziletten veya sebebi her ne olursa olsun herkese inayet buyurmuştur.
Allah'ın bu sevgisi her şeyden önce varlıkları yaratmasına dönüyor ve birer hiç olan bizi yaratmasıdır. Bu konu Yüce Allah'ın en büyük lütuflarından biridir. Ve maalesef kulların birçoğu bundan gafiller. İkincisi ise Yüce Allah'ın tüm kullarının iyiliğini ve rahatlığını istemesidir. Bu yüzden günahlarının birçoğunu görmezden geliyor. Ber olan Allah vasidir. Kullarına din ve dünya bağışlamış, böylece onlara minnette bulunarak, kullarının günah ve isyanları yüzünden onlara yapmış olduğu ihsanını kesmiyor. Ber, kullarının her iyi işi için onlara 10 kat mükafat veriyor. Sadece iyi niyeti olana sanki hayırlı bir iş görmüş gibi ecir veriyor. İnsanlık şanından uzak olan bir işe karar verene, o işi zahirde gerçekleştirmediği müddetçe kötü niyetini hesaba katmıyor.
Yüce Allah'ın Yüce Allah Tur suresinin bir bölümünde cennette olanların huzuru, refahı ve mutluluğu için gerekli olan nimetlere değiniyor. Ardından her türlü ceza ve azaptan kurtulma güvenli ve tam huzur nimetine değiniyor. Cennet ehli olanlar birbirlerinden eski durumlarını sorarlar ve onu cennetteki durumları ile kıyaslayarak şöyle derler. Biz ailemiz arasında yaşamamıza ve güven duymamız gerektiği halde yine de korkardık. Yaşamın acı olayları ve ilahi azabın her an başımıza gelerek eteğimize yapışmasından korkardık. Çocuklarımız ve ailemizin hata yoluna gitmelerinden, sapkınlık vadilerinde yanılmalarından korkardık ve bizim acımasız düşmanlarımızın bizi gafil avlamalarından ve hayatı bize dar etmelerinden korkardık. Fakat muhabbet dolu Allah bizi dünya zindanından tüm korku ve vahşetlerinden kurtardı ve nimetlerinin odağı yani cennete yerleştirdi.
Cennetlikler sözlerinin sonunda Yüce Allah'ın kerem sahibi ve rahim olduğunu, orada her zamankinden daha çok hissettiklerini itiraf ederek, Tur suresinin 28. ayetinde belirtildiği üzere şöyle derler. Biz bundan önce ona ibadet ediyorduk ve bizi korumasını istiyorduk. Gerçekten o kerem sahibidir, rahimdir. Ayetullah Mekarim Şirazi Tefsir-i Numune kitabında bu ayetin altında şöyle yazıyor. Kıyamet sahnesi ve cennet nimetleri Allah'ın sıfatları ve isimlerinin tecelli ettiği yerdir. Ve müminler bu sahneleri, onun isimleri ve özelliklerinin gerçeğiyle her zamankinden daha çok aşina oluyorlar.
Ber olan Allah, akıl vermek ve hidayetleri için enbiya ve peygamberler göndermek, onlara şefkatli davranarak acımak, günahlarını affetmek veya kelimenin anlatmakta yetersiz olduğu, sınırsız nimetler vererek insanlar hakkında iyiliği ve beri kemale ulaştırmıştır. Allah'ın ber olması, onun büyüklüğü, hikmeti, izzet, gücü ve yüceliği, sevgi ve rafetindendir. O, iyilik edendir ve iyilik edenleri de sever. Bu yüzden Müslümanların sosyal ilişkileri ve davranışların birçoğu, en başta ebeveyn olmak üzere herkese iyilikte bulunmak ve iyi davranış üzerine kuruludur. Allahu Teala, Meryem suresinin 14. ayetinde Hazreti Yahya'yı anlatırken şöyle buyuruyor. Anne babasına iyi davranan bir kimseydi.
Yüce Allah, Ber ismi şerifine mazhar olanlar hakkında Bakara suresinin 177. ayetinde şöyle buyurur. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarındadır. İşte bunlar
doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
Bu yüzden iyilikte bulunma ve ber makamına ulaşmak hiç de kolay değildir. Nitekim Yüce Allah Ali İmran suresinin 92. ayetinde infakta bulunmak için iyilik yapmak hakkında şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Yine Allah-u Teala Maide suresinin 2. ayetinde de iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir buyuruyor.
Musa bin Cafer aleyhisselamdan bir hadiste şöyle anlatılıyor. İsrailoğullar arasında hayırsever karısı olan dürüst bir adam vardı. Gün birinde adam rüyasında birinin ona şöyle dediğini görür. Allah şu kadar sana ömür mukadder buyurmuştur ki yarısını refah ve huzur içinde diğer yarısını da zorluk ve yoksullukta geçireceksin. Hangisini önce yaşamak istersen seç. Adam, benim iyi bir hayat arkadaşım vardır. Onunla istişare edeyim, sonra bir kez daha bana gel ve ben de sana hangi yarıyı önce yaşamak istediğimi söyleyeyim. Sabah olunca adam rüyasını eşine anlattı ve onun fikrini sordu. Eşi şöyle dedi. Refah ve huzur içinde olan yarıyı seç. Belki Allah bize acır ve diğer yarısında da nimetlerini bizden esirgemez.
Gece olunca adam bir kez daha rüyasında o adamı görünce şöyle dedi. Ben hayatımın ilk yarısı için refah ve huzuru seçiyorum. O günden ve rüyadan sonra dünya nimetleri her taraftan adama ve ailesine adeta yağmaya başladı. İlahi nimetler bollaşınca eşi ona ailene, komşularına ve de ihtiyaç sahibi olanlara yardım et deyince adam da eşinin tavsiyesini dinledi. Bir süre sonra adamın refah ve huzur içinde geçmesi gereken ömrünün yarısı bitti ve ömrü yarıdan geçti fakat yine de iyi maddi durumu devam etti.
Bu sefer üçüncü kez yine o adamı rüyasında gördü. Rüyadaki kişi adamın refah ve huzur içinde geçen ömrünün devamı hakkında şöyle dedi. Senin iyiliğin ve ihsanda bulunman Allah'ın seni mükafatlandırmasına sebep oldu ve ömrünün sonuna kadar nimet ve refah içinde yaşayacaksın.
Muhterem dinleyiciler, her hafta olduğu gibi sohbetimizin sonunda ellerimizi semaya açarak güzel bir dua ile sizlerle vedalaşıyoruz.
Allah'ım, sen iyiliksever ve sevgi dolusun. Senin iyiliğin iyiler ve kötülerin tümünü kapsar. Ey merhametli Allah'ım, El-Ber ismi şerifinden bizleri daha fazla faydalandır. Ve bize anne ve baba ve yakınlarımıza iyilikle
ve komşu ile yabancılara ihsanla davranmamıza yardımcı ol. Allah'ım, Hatimul Enbiya'nın hakkını iyilikle eda edebilmemiz ve emirlerine eksiksiz itaat edebilmemiz, yakınlarına saygılı olabilmemiz ve Ehl-i Beytini büyük sayabilmemiz için bizleri Ber ismi şerifinin mazharı eyle ki bizlere bakınca bizlerden hoşnut olsunlar. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.